Ayrım 15. Kader ağlarını örerken. Agopje Hacikyan. Sayfa 211. Altan ayrıntılarla kardeşini meşgul etmek istemiyordu. Şu anda mutlu bir başlangıç yaşıyordu. Yalnız ilk kez bir itirafçı anlattıklarına karşı bir kuruş bile istememişti. Bu tipin halletmek istediği kişisel bir sorunu vardı. Bu sorunun ne olabileceğini öğrenmek istemiş ama becerememişti. Adam çok ketum. Bu nedenle ona daha da çok inanmıştı. Altan adamın söylediklerinin birbirini tuttuğunu kanıtlamıştı. Yerler, tarihler, işe karışanlar. İki taraflı oynamaya çalışan salak Bedir'in cinayete kurban gidişine kadar her şeyi söylemişti. Bu salak bir yandan sipariş getirenlerden her seferinde daha fazla para istemiş, diğer yandan etrafındakilerin rüşvetini artırmamıştı. Biri bu işe çok kızmış olmalı ve hop adamın işini bitirmiş. Eğer kötüler birbirlerini temizlerse polise yapacak daha az iş kalır demişti Altan, ama bu konuyu onlara ne zaman haber vereceğini de düşünmeye başlamıştı. Henüz erkendi. Bunun öyle 3-5 kuruşluk değil, çok büyük bir kaçakçılık olayı olduğunu ortaya çıkarmak için biraz daha kanıt gerekiyordu. Çünkü böyle büyük olayların sorumlularını doğrudan başkentteki kaçakçılık ve uyuşturucu dairesindeki uzmanlara teslim etmek gerekiyordu. Yoksa öbür türlü yöredeki polise başvurulabilirdi ama onlara güven olmazdı. Çünkü bir avuç parayla satın alınabilirlerdi. Altan sözlerini özetlemişti. Dikkat et diye yanıtladı Dur. Kanuni yollara başvurmak için çok da bekleme. Çünkü sonra polisin gözünde bu haydutlarla birlikteymişsin gibi bir görüntü oluşabilir. Unutma, sen uluslararası Kardan ve Oğulları şirketinin patronusun. Bulunduğun mevki nedeniyle her şeyden haberdar olduğun, hatta her şeyi senin yönettiğin sanılabilir. Öğrendiklerini kendine saklamakta, sipariş verenin sen olduğu ya da olayı bildiğin halde gerçekleri örtbas etmeye çalışıyormuşsun gibi riskler doğurur. Senin gibi avukatla her zaman yakamı kurtarırım. Yalnız etrafında fır dönen kızları bırakman ve ilk duruşmadan önce burada olman koşuluyla. Altan soruşturmayı nasıl yaptığını anlattı. Gözü kapalı güvendiği hizmetkarları görevlendirmişti. Bu insanlar yıllardır Kardam ailesine ve Rıza Bey'e canla başla hizmet etmişlerdi. Sonuna kadar oğlunun arkasındaydılar. Tuhaf işler fark eder etmez ona haber veriyorlardı. Gelen haberde Haydar kardeşlerin adı geçiyordu. Altan'ın aklını karıştıran bu ikilinin Kardamların tüm topraklarında boy gösteriyor olmalarıydı. Sanki böylece cezadan muaf tutuluyorlardı. Sabri ve Haydar Özkul uluslararası Kardam ve Oğulları şirketinde çalışıyorlarmış gibi davranıyorlardı. Onu çileden çıkaran ve bu iki kaçakçının emirleri Ramazan'dan alıyor olduklarını öğrenmesiydi. İşleri perde arkasından yönettiği duyuluyor ama kimse açıktan açığa bir Kardam'ı işaret ederek suçlayamıyordu. Altan daha fazla bilgi edinebilmek için çok para dağıtmış, yine de onca bahşişe karşın yeterli kanıt elde edememişti. Sadece "diyorlar ki" diye başlayan cümleler ve satır arası sızdırılanlarla yetinmek durumunda kalmıştı. Turan bir gölge gibi Ramazan'ı izler. Kesinlikle o da bu işin içindedir. İğreniyorum diye içini çekti Altan. Nur kulaklarına inanamıyordu. Ağabeylerinin öyle masum melekler olmadığını bilirdi. Yine de uyuşturucu kaçakçılığına karışmış olabileceklerini düşünemiyordu. Bir türlü bu ikilinin neden böyle kanun dışı ve ağır suç teşkil eden işlere karıştıklarına akıl erdiremiyordu. Konu para değildi. En yüksek dereceden subay maaşı alıyorlardı. Kardam şirketindeki payları öteki işlerinin yanında çerez kalıyordu. Ona bunu iş bulurlar, gizlice onlardan lütuf isteyenlerin işlerini para karşılığında hallederlerdi. Bütün bu gelirleri de sayarsak ordudan istifa edip kral gibi yaşayabilirlerdi. Turan ve Ramazan Haris paraya tapan insanlardı. Aslında onların durumunda pek çok insan mutlu olabilirdi ama onlar ellerinde olanlarla asla yetinmediler. Feci diye tanımlanabilecek uzun bir askeri eğitim gördüler. Ancak komutanlıkları resmi dairede belgelerle savaşmakla sınırlı kaldı. Taşıdıkları madalyaları ise bakanlık koridorlarında ona buna iki büklüm olup yağcılık yaparak kazanmışlardı. Zavallı Zafer. Ait oldukları kuşağın yaşça en büyükleriydiler ama bu ayrıcalık hiçbir işe yaramıyordu. Çünkü kimse onların üstünlük taslamalarını aldırmıyor, otoritelerini önemsemiyordu. Kenan onları dinliyordu çünkü onun beyni kişisel bir fikir öne sürmek için bile yeterli değildi. Bu durumda onlar ne derse onu uygulardı. Erol'a gelince ağabeyleri ona fikir sorunca gururlanırdı. Zavallı büyük ağabeyler. Babaları birinciyi görevinden alıp yerine o rezil piç Nur'u Kardam şirketinin başına genel müdür olarak oturtmuştu. Ramazan'a gelince en büyük olmasına karşın hep ikinci sıradaydı. Aslında üçüncü olan Turan kendi önüne geçerdi. İkisinin aralarındaki ilişki ise entrikaya ve öncelik hakkı elde etmek için yapılan kavgalarla sınırlıydı. Profesyonel yaşamlarında ise etraflarında terör estirirler ama onların arkasında insanlar alay ederlerdi. Otoriter olmayı despotlukla karıştırırlardı. Duygu yoksunu bu iki insan çocuklarını ve karılarını hükmeder, işlerindeki tatmin olma isteğini bol bol lokum yiyerek bir şekilde doyururlardı. Yani tartışmasız, her dedikleri kabul edilen, her isteklerine sadakatle baş eğilen kumandanlar olmak istemişlerdi. Sonunda bu ihtiraslarını emir ve kumanda isteklerini uygulama alanı olarak kendilerine kaçakçılığı seçmişlerdi. Böyle ağabeylerim olduğu için çok üzgünüm. İnan utanç duyuyorum diye Altan Nur'a içini döktü. Bir soru daha. Ebenezer konusunda bir şey öğrenebildin mi? Şimdilik hayır. Bir özel dedektif tuttum. Dostum Irving Leonard'ın önerdiği biri Charles Burto. Irving'lerin avukatlık bürosu için çalışıyormuş. Geçen gün sana söyledim sanıyorum. Nur, Burto'yu Ebenezer'in izini sürmek üzere görevlendirilmişti. Gizli araştırma ve kişiye özel bilgi edinme konularında tam bir profesyoneldi. Öyle kadın peşine koşan kocaları ve kocalarını aldatan kadınları izleyenlerden değil. Onun hem polise sızabilen hem New York sokak serserilerinin arasına girebilen adamları vardı. Sonunda sana Ebenezer'in bilgilerini uçuracağım demişti vardı. Şimdilik haberciler bu adam hakkında çok az şey biliyormuş. Yalnız bu tip öyle kolay kendini ele verenlerden değilmiş. Şu an anlatılanlar gerçekten yetersiz. Ebenezer her işini telefonla görürmüş. Yüzünün neye benzediğini bilen, gören yok. Bununla beraber Burto etkinliklerini aşağı yukarı ortaya çıkarmış gibi. Doğu, oryantal ürünleri ticareti yapıyor dedik. Bir tüccar işte. Baktık tesadüfen özellikle tütün alım satım ile uğraştığı çıktı ortaya. New York'ta bir ithalat ihracat firmasının arka planında çalışıyor ama ortam tam bir bataklıkmış. Kimse Ebenezer'in gerçek milliyetini bilmiyor. Ayrıca her tarafta kolu var. Ermenilerle, Musevilerle, Napoli İtalyanlarla, Yunanlılarla, hatta Çinlilerle, işli dışlı ve kim bilir daha kimlerle sıkı fıkı. Böyle karışık ve çeşitli milletlerden insanlarla şirketler kuruyor, satıyor, tahliye ediyor, her seferinde farklı isimler kullanıyor ve yasaları son sınırına kadar kullanıp tam suçlanacağı zaman Ebenezer aklamayı beceriyor. Nur biraz da çaresizlikle sözlerini bitirdi. Şimdilik daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Bu bilgiler yeterli değil. Peki ya sana verdiğim adres? Bir simsar şirketi, hayali şirketlerin postaları ve posta kutuları ile ilgileniyormuş. Charles Burto bunu Nur'a şöyle açıklamıştı. Bir adres diğerine gönderiyor, dokları, antrepoları turluyor ve sonuçta başladığı noktaya dönüyorsun. Onlara telefon edebiliyorsun, mektup yazabiliyorsun ama şöyle karşını alıp görüşebileceğin, seni yanıtlayabilecek kanlı canlı kimse yok ortalıkta. Yani soruşturma uzun sürecek. Bu şehirde bulunmak istemeyen birini bulmak, ortaya çıkarmak için tuhaf ilişkiler kurmak gerekiyor. Burto sonunda Ebenezer'in yakasına yapışacağını ama sabretmemiz gerektiğini söyledi. Altan, soruşturmanın böyle emeklediğini duyunca düş kırıklığına uğradı. İşlerin bir an önce yoluna girmesini istiyordu. Nur'un şu an istese de bir şey yapamayacağını anlayınca konuyu değiştirmeyi tercih etti. Kapatmadan önce benden sana aktarmam istenen bir iki şey söyleyeceğim. Onlara seninle konuşur konuşmaz dileklerini aktaracağıma dair söz vermiştim. Tahmin ettin. Leyla ve Esin senden haber almak istiyorlar. Gazetede okudukları skandal dışında şeyler duymak istiyorlar doğal olarak. Safiye teyze de emin olmak istiyor. Amerikalı kızların hepsinin mankenler gibi bikiniyle gezdiklerini sanıyor. Sağlığın için endişeleniyor. Nur bir Lucky Strike tüttürdü ve sana söz veriyorum. Hemen hepsini arayacağım dedi. 21. Bu böyle. Seni seviyorum diye itiraf etti Nayiri. Nur'un Waldorf Astoria'daki dairesine gelmişti. Hiçbir şey için pişman değilim. Yıldırım çarpmış gibi oldum. Dünyada böyle bir çekimin olabileceğini düşünemezdim. Ben de öyle dedi Nur. Biraz rahatsız olmuştu. Ama neden Maron'un annen olduğunu söylemedin? O anda senin onun oğlu olduğunu bilmiyordum. Zaten ne değişirdi ki? Seni baştan çıkarmak istiyordum. Seninle Devkin Doruk'una tırmanmak istiyordum. Şu anda hiçbir şeyin önemi yok. Seni seviyorum. Nayiri'nin o kendinden emin, özgür kadın hali kaybolmuştu. Nur ona baktı, afallamıştı. Durumlarının ne olduğu konusunda bilinçli olup olmadığını anlamaya çalıştı. Bir anlık bir suçluluk hissetti, Esin'i düşündü. Nayiri'nin sesi araya girdi. Gazetenin kapısından girdiğin an kanım alevlendi, dolaşımım hızlandı. Bu kaderin bir işaretiydi. Seni bulmuştum. Duygularını zor zapt ettiği belliydi. Seni istiyorum, seni. Yalnız seni. Bu sözler şehvet yüklüydü. Bu şiddet dolu, yıkıcı arzu Nur'u korkutuyordu. Başlarına neler gelebilirdi. Buna rağmen o da kendini kontrol edemiyor, gözü genç kızdan başkasını görmüyordu. Onun kim olduğu önemli değildi. Nayir'in tenine, kokusuna, vücuduna ihtiyacı vardı. Arzu denizinde, Türkiye'den ve diğer kadından uzaktaydı, kaybolmuştu. ''Neden birbirimizi sevmeye hakkımız olmasın?'' diye fısıldadı Nayiri. Nur koltukta oturuyordu. Nayiri arkasından ona sarıldı, ellerini röptüşambarının içine kaydırıp göğsünü okşamaya başladı. Nur başını çevirdi, gözlerini kapadı. Nayiri onun ağzına kendi ağzını yapıştırdı, ellerini karnına doğru kaydırdı. ve hafifçe bağlanmış yarı açık kemeri çözdü. Nur onu kendi önüne çekti, kız diz çöktü, kendini iyice onun vücuduna doğru büzüştürdü ve onun tenini, gövdesindeki yükseltileri okşamayı sürdürdü. Erkeğini öpmeye başladı. Göbeğine doğru inerken diliyle küçük darbeleri indirdi. Nur onun başını iki elinin arasına aldı, parmaklarını saçlarının arasına daldırdı. Nayiri içini çekti ve ağzını erkeğinin uyanmış seksine sundu. Birden daire kapısının zili çaldı, ikisi de yerlerinden sıçradılar. "Oh, olamaz, kat görevlisi olmalı," diye inledi Nur. "Boş ver," diyen Nayiri'nin nefesi kesilmiş gibiydi. Biri ısrarla kapıya vuruyordu. Nur toparlandı ve kapıyı açmaya gitti. Oldukça zayıf, narin yapılı ve özenle giyinmiş genç bir adam, afallamış bir halde, gözleri sabitleşmiş bir halde yüzüne bakıyordu. Nur, kapıyı yüzüne kapatmak üzereyken, Berik'in içeri girmek için yalvaran sesini duydu. Parmak uçlarına yükselmiş, içeriği görmeye çabalıyordu. "Nayiri," diye hızlı hızlı konuşmaya başladı. "Onun içeride olduğunu biliyorum. Nişanlısıyım. Gregory Danielyan. Bırakın, onunla konuşayım." Nur içeri girmesine izin verdi. Greg birden dona kaldı. Nur'un yarı açık röpli şamburunu ve Nayiri'nin karmakarışık saçlarını fark etti. Kıpkırmızı bir yüzde kekelemeye başladı. "Siz şey sırasında, ne sırasında?" diye çıkıştı Nayiri, toparlanmıştı. Greg bir türlü kavrayamıyordu. Bir yanıt bulabilmek için şöyle bir Nur'a baktı, mırıldandı. Şey yapıyordunuz. Şok geçiriyordu. Sözcükler boğazında düğümlenmişti. Nayiri ona yaklaştı. İşaret parmağını göğsüne batırdı. Bir yandan da paylamaya başladı. "Ne şeyi? Ne diyorsun sen? Hayal mi görüyorsun? Bu rezalet. Sen bizi ne sanıyorsun? O benim ağabeyim." Nayiri'yi böyle yaralanmış bir ifadeyle gören Greg sakinleşmeye çalıştı ve yenilgisini belirten el hareketleri yapmaya başladı. "Aklım başımda değildi, özür dilerim. Ayrıca burada ne işin var senin? Seni izledim." Greg'in sesi zavallı bir hale almıştı. "Hangi hakla? Hiçbir açıklama yapmadan beni terk ettin. Kendimi aşağılanmış hissettim. Kiminle yattığını öğrenmek istedim. Şimdi bilemiyorum. Utanç duyuyorum. Tanrım, kendimi çok kötü hissediyorum." Nayiri onu yavaşça omuzlarından tuttu ve kapıya götürdü. Yumuşak bir ifadeyle Greg'in sıkıntısını dağıtmaya çalışarak konuştu. "Sana zarar vermek istemiyorum. Biz birbirimize uygun değiliz. Bunun seninle bir ilgisi yok." Greg son bir çaba ile, "Ama biz nişanlı gibiydik. Hiçbir şeyi anlamıyorum. Ben seni seviyorum." Greg, "Yalvarırım ayrılalım. Böylesi ikimiz için de iyi," diyerek onu razı etmeye uğraştı. Greg, gözleri yaşlı, başı önünde, hiçbir şeyi anlamadan kapıdan dışarı çıktı ve koridorda gözden kayboldu. Nayiri onu bu kadar mutsuz ettiğini görünce üzüldü, içini çekti ve yavaşça kapıyı kapattı. Sonra bağışlanmak ister gibi, "Kimseye kötülük etmeyi sevmem ben." Greg pusulayı şaşırmıştı. Nayiri onu kendine getirdiğini ve ayrılık konusuna razı ettiğini umut ederek de söylemişti bu sözleri. Nur şok geçiriyordu. Bu tür şeyler iş dünyasında kötü sonuç verir. Hele bir de İstanbul'da duyulacak olursa felaket, diye düşünüyordu. "İhtiyatlı olmak zorundayız. Bütün dünya bilse bile umurumda değil. Seni seviyorum," diyerek Nur'u yatak odasına doğru itti. Nayiri'nin bu şekilde aşkını ilan etmesi Nur'u kaygılandırıyordu. Mara ve Vartan her biri diğerinin savaşı başlatmasını bekleyerek hırsla birbirlerine bakıyorlardı. "Oğlumun New York'ta olduğunu ve beni aradığını biliyorsun. Nedenini de söyleyeyim istersen." Vartan hiç aldırmadan ilgisizce bakıyordu. "Babası bana bir servet bırakmış. İlk başta bu mirasın sadece beni ilgilendirdiğini düşündüm ama içimden bir ses hepimizi ilgilendirdiğini söylüyor. Eğer bu parayı alırsan seni sonsuza kadar ortada bırakır, çeker giderim." Maro, Vartan'ın tehdidini umursamadı. "Yarın akşam çocukların hepsi davetli. Onları Nurhan'la tanıştıracağım. Çocuklarıma bu parayı hangi amaçlar doğrultusunda değerlendirebileceğimizi sorup fikirlerini almak istiyorum. Senin de bulunmanı isterdim. Geberirsen belki. Kıskançlık seni boğuyor, her şeyi birbirine karıştırıyorsun ve savuna geldiğin şeyler değerini yitiriyor. Sana acıyorum." "Onların tarafına geçiyorsun sen." "Ne tarafı? Ben sağ olanların tarafını seçtim. Yani evlatlarımı ve geleceği. Sen yalnız senin gözüne görünen hayaletlerle savaşıyorsun. Bir gün gerçekleri görebilirsen eğer iyi olur Vartan. Artık bir Anadolu kasabasında değiliz. Özgür bir dünya kentinde yaşıyoruz. Çocuklarımız Amerikalı ve senin kokuşuk hayallerin onları ilgilendirmiyor. Senin vaazlarını nezaket gereği dinliyorlar. Bıkmadan tekrarlayıp durduğun şeylere karşı çıkmamaları sana duydukları saygıdan. Vartan, münakaşayı kesmek için kapıyı çarpıp çıktı. Sokaktaki çalkantının öfke nöbetine iyi geleceğini umarak dümdüz yürüyordu. Rıza Bey her hatırlayışında böyle oluyordu. Artık kişisel duygularını ve politik inançlarını birbirinden ayıramıyordu. Milletini ortadan yok etmeye çalışanın, yani aynı zamanda da karısının aşığı olan adamın bir kalp krizi sonunda ölüp gitmesi yetmemişti. Onun bu kez de genç bir adam şekline girerek, üstelik kendi karısının oğlu olarak yeniden ve elinde armağanıyla ortaya çıkması gerekiyordu. Nur, Maro'nun evindeki davete herkesten önce gelmeyi kararlaştırmıştı. Annesiyle baş başa kalabilmek fikri hoşuna gidiyordu. Aslında Maro'yu kollarının arasına almak, ona sarılmak istemişti ama yanağını kondurduğu bir öpücükle yetindi. Kendini sakar ve utangaç hissediyordu. Öyle ki az kalsın ağzından "İyi günler hanımefendi" sözleri kaçacaktı. Maro hemen bu davranışlarının nedenini kavradı. Oğlu heyecanını gizlemeye çalışıyordu. Kız kardeşlerini ve erkek kardeşini beklemesi için onu salona kabul etmişti ama Nur, diğerleri gelinceye kadar mutfakta annesine eşlik ederek çene çalmayı tercih etti. Sonra da beceriksiz ve sakar tavırlarla annesine yardım etmeye kalkıştı. Maro onunla şakalaşmak için, "Bir erkeğin iki işi aynı anda yapamadığını söylerler" dedi. "Mutfağın kadınlara ait olduğu ve erkek çocuklara yasaklanan bir eğitimden geliyorum. Aslında erkeklere yasaklanan bu bölge gerçek gücün odağı olup imparatorluklar yıkmış, imparatorluklar kurmuştur. Haremde gizlice hazırlanan bir komplo kendini her şeyin sahibi sanan kişinin yatağına uzanmıştır. Dünyayı yönetmek için devletin başına geçmeye gerek yok. Kadınların yatak zevklerini paylaştıkları erkeğin kulağına birkaç söz fısıldamaları yeterlidir." Maro, Nur'un şaka mı yoksa ciddi mi söylediğini anlamak için yüzüne bakıyordu. Ciddiymiş gibi bir havası vardı ama gözleri muzipçe parlıyordu. Kahkahayla gülmeye başladı. Gülünç ve oldukça ilginç bir yaklaşım genç adam. Maro, keşfetmeye başladığı bu büyük çocuk karşısında eriyordu. "Kadınlar yüzünden acı çektin mi?" "Henüz değil ama yakında gibi hissediyorum. Sözünü ettiğin o gücü ben babana hiç kullanmadım. Ama onu yaşamının sonuna kadar yüreğindeki metresi olmayı başardınız. Kuşkusuz çok az kadın başarır böyle bir şeyi. Birbirinizden ayrılışınız nasıl olmuştu peki?" "Sana söylediğim gibi, Vartan babanı kaçırdı ve beni özgür bırakırsa o da Rıza'yı özgür bırakacaktı. Bu konuşmalar benim yanımda yapılmadı. Erkekler aralarında pazarlığa oturmuşlardı. Her ikisi de beni kadın olarak istiyordu. Aynı anda bir anne olduğumu göz önüne almamışlardı. Bana bir paketmişim gibi davrandılar. Kocam yasal karısını geri almanın mutluluğunu yaşarken aşığım küskünlüğünü seni rehin alarak ödetti. Sonra... Ben kendi adıma seni kaçırmayı denedim. Baban seni gözünün önünden ayırmıyordu. Vartan, Türk siyasi polisinin takibinden kurtulmak ve özgürlüğün hükümdar olduğu bir ülkede yaşamak için beni alıp Birleşik Amerika'ya getirdi. Okyanusun öbür ucundan ne yapılabilir ki? Vartan bu konuda ne düşünüyor? Onu bu akşam görebilecek miyim? Vartan kırgın bir adamdır. Kendi fanusunda yaşar. Türkiye'de önemli biriydi. Kimyager ve eczacıydı ama mesleğini sevmeden yapardı. Babasının isteğini yerine getirmek için politikaya atıldı. Tıpkı bir tarikata girer gibi. Zulüm görenleri, özgürlüğü, insan haklarını dürüst ve onuruyla savunmak için ayağa kalktı. İşte onun inancı bunlardı. Türkiye tarihinin sorunlu yıllarında milletimizin ne sefahat çektiğini bilirsin. Vartan milletinin ölüleri için hep acı çekti. Bugüne kadar da yüreğindeki yaraların kabuk bağlayamadığını sanıyorum. Bizim uzaklaşmamızı bir kaçış gibi algıladı. Ellis Adası'ndan henüz ayrılmıştık. Bu kez de özgür ülkelere, Türkiye'de kökleri kazımaya çalışılan Ermenilerin nasıl ağır ağır can çekiştiklerini anlatmaya koyuldu. Reddedildi. Yeniden başladı ve hiç sönmeyen bir istekle aynı konuları bıkmadan, usanmadan ele aldı. Onu çok mu sevdiniz? Sevdiğim Vartan çok değişti. Yazık. Çocuklar babalarını nezaketle dinliyor ama hiçbiri ciddiye almıyor. Bu da onu yaralıyor. Ya Thomas? O kadar çok oradan oraya sürüklendi ki gerçekten nerede olduğunu bilemez hale geldi. Sürgün yolunda ölümü tanıdı. Kar damlalarının arasında adı piç ve inançsız oldu. Kürt çeteciler onu kaçırdılar. Çocukluğunun bir bölümünü İranlı bir çiftçinin esiri olarak geçirdi. İlk gençliğinde ise İsviçre'de soyu sopu olmayanlarla birlikte yaşadı. Henüz bir araya gelmiştik ki bu kez de başka bir ülkeye göçtük. Tabii ki onunla gurur duyuyoruz. Kendisi çok iyi bir doktordur. Karısı Doğu yakasından, protestan bir ailenin kızıdır. Yankee vurgusuyla konuşan iki tane sarışın çocuğu var. Nur bunları dinledikçe Balyanların onun Türk kimliğini unutmalarını istiyordu. Bu gece Thomas'ı görebilecek miyim? Bilmiyorum. Birkaç aydan beri bunalımda. 40 yaş krizi belki de. Hastanedeki görevini, erkek kardeşini, kız kardeşlerini, hele hele babasını hiç tahammül edemiyor. Ara sıra bana biraz açılıyor. Asla geçmiş konusunu duymak istemiyor. Yaşantısını korkunç kötü buluyor, sevmiyor ve gelecekten korkuyor. Thomas içine mesaj konarak denize atılmış ve hangi kıyıya vuracağı belli olmayan bir şişeye benziyor. Ona kötü anılarını hatırlatmaktan çekinirim. Nur annesinin önünde kendisini suçlu hissetti. Özür dilemek isterdi ama hangi nedenden özür dileyecekti? Geçmişte olanlar onun suçu değildi ki. Bu fikri beyninden uzaklaştırdı. Eğer bu gece gelirse bu geçmişi göğüslemeye hazır anlamına gelir. Bir sürü kız ve erkek kardeşim olduğunu düşünüyorum. Üstelik bu daha bir yarısı. Umalım bir gün iki yarım bir bütün oluştururlar. Mara gülüyordu. Nair'in cipi bu. Haydi sen aç kapıyı. Onunla tanışıyorsun nasıl olsa. Mara'nın gülüşü bir an Nur'u korkuttu. Nair ile ilişkisini keşfetmiş olabilir miydi? Kız kardeşini alnından överek karşıladı. Sonra salonu dört dönmeye başladı. Heyecanlanmıştı. İlk gelen Jake oldu. İşten gülüşü ve hoş geldin demesi Nur'u rahatlattı. Jake onunla yakın bir arkadaşıymış gibi konuşuyordu. Havadan sudan konulardan söz ediyordu. Beyzboldan, Manhattan'ın havasından ve sanki geçen hafta konuşmaya başladıkları eski bir konuyu araya küçük bir kesinti girmiş gibi kaldığı yerden devam edercesine baharat işini anlatmaya başladı. Nur onu ilgiyle dinliyordu. O sırada yün ceketinin cebinden yazısı gözüken Financial Times, Ekonomi gazetesi, çevirenin notu ilişti. Gazeteyi işaret ederek, borsa ile ilgilenir misin? Nubar amcanın baharatçı dükkanından daha yüksek bir yerde olmayı tabii ki isterim. Ticaret eğitimi aldım ve iş ortamı beni çekiyor. Böylece ortak bir konu buldular. Şirketler, şirketlerde yaşam, uluslararası ticaret akımları, finans. İlk kez Jake'in karşısına onu dinleyen uyanık bir iş adamı çıkıyordu. Kız kardeşleri bu konuları anlamazlardı. Babası ise geçmişe kök salmıştı. Jake, sırdaşlık edebileceği birinin aile katılmasından son derece hoşnuttu. Jake sayesinde de Nur'un gerginliği yok olmuştu. Araxi çığlıklar atarak geldiğini belli etti. Nerede o? Nerede o? Jake'in yanında Nur'u yani yeni kardeşini görünceye kadar bağırmayı sürdürdü. Gerçekten çok yakışıklıymış. Tanrım çok yakışıklı. Nur'un ellerine yapıştı ve bırakmadan yanaklarından öptü. Nur, merhaba diye mırıldandı, kızarmıştı. Kendimi tanıtayım, Araxi, ailenin küçük şişkosuyum. Müzmin bekar ya da etkileme özürlü. Oğlanlar Nayiri'yi tercih ederler. Tüm dileğim onun bir yere sap olması. Böylece alan boşalacak. Aramıza hoş geldin. Görüyorum ki sana hala içecek bir şey vermemişler. Beş para yetmez bunlar. Seni beceriksiz Jake'le baş başa bırakıyorum. Mutfağa gidip kadınlara katılacağım. Korkma, o hep böyledir dedi Jake. Bu kız çok iyi huyludur. Yalnızlığını başkalarına yardım etmekle dağıtır. Hakkı var. Görevlerimi unutuyorum. Diğerlerini beklerken birer viski içelim. O bana üvey kız kardeşim Şahane'yi hatırlattı. O da bizim oralarda zor bir iş olan kadın haklarını savunur. Müslüman bir ülkede feminizm pek kabul görmez. İkisinin güzel bir ikili oluşturabileceklerini düşünüyorum. Öbür ablam Aznim her şeyi ciddiye alır. Kendine özgü fikirler, bazen saçma sapan fikirler. Ne yapacağı pek bilinmez ama kötü bir insan değildir. Densiz de kırdılar ekmekle, olduğundan daha gençmiş gibi kabul edilmeyi umar. İnsanların ona entelektüel muamelesi etmelerine bayılır. Aznem'in bir özelliği de genç görüntüsünü sürdürebilmek amacıyla kolejli bir öğrenci gibi giyinmesidir. Neyse, ben seni daha fazla etkilemek istemiyorum. Kendin gör, karar ver. Mora'ya sormaya cesaret edemedim. Babanız bu akşam gelecek mi? Gelmeyecek. Zaten böylesi daha iyi. Ailenizi karıştırmak üzereyim. Aynı zamanda senin de ailen, hatırlatırım. Araxi, Nayiri ve benim için sen bizim erkek kardeşimizsin. Aile çemberi genişliyor. Masada sana da bir yer olacak. Jake törensel bir havayla ekledi. Bazı ailelerde hep bir tabak fazla konurmuş. Tanrı misafirleri için. O aileler bizden iyi geleceği görüyorlarmış demek ki. Jake gülmeye başladı. Elini üvey kardeşinin omuzuna koydu. Benim için sen hep buradaydın Nur. Teşekkür ederim. Bu sözlerin için yürekten teşekkürler. Burada pek çok şeyin altüst olmasına neden oldum ben. Maru, ona anne diyebilirsin. Eğer hoşuna giderse tabii. Ben şaşırmam. Bu sözcük beni biraz zorluyor. Aznev tam Jake'in tarif ettiği gibiydi. Tıknaz bir kolejli. Çerçevesi pullarla bezenmiş, küçük yuvarlak gözlükler, pilili lacivert etek ve beyaz gömlek. Egzotik bir hayvanı incelermiş gibi Nur'u gözden geçiriyordu. İlgisini çekmişti ama temkinli davranıyordu. Yüzünde duygularını ele veren hiçbir mimik yoktu. Görmüşe bakılırsa nötr görünmek için olağanüstü gayret sarf ediyordu. Aznev kapıdan girdiğinde Nur'a sıradan bir hoş geldin deyip ne Jake'le ne de Nur'la tek kelime konuşmadan topukların üzerinde geri dönüp doğru mutfağa diğer kadınların yanına gitti. Bu akşam Aznev sıcakkanlı değil. Yeni ve yabancı her şey onu endişelendirir. Bence biraz da alındı. Çünkü senin gelişini en son ona haber vermişler. Ne yazık ki kocasının toplantısı varmış. Roberto komiktir. Şen bir İtalyandır. İyi gelir getiren bir eczanesi var. Zeytinyağı ve makarna dışında en büyük tutkusu saatçiliktir. Thomas'ın gelişini beklemek için Mara ve üç kızı salona birer bardak içki içmeye geldiler. Birden Araksi'nin sesi duyuldu. Anneciğim, bize gerçekleri söylemenin zamanı geldi. Neden uzun zaman böyle yakışıklı bir oğlun, yani kardeşimiz olduğunu bizden gizledin? Üvey kardeş diye vurguladı Aznib, ayakkabılarının burunlarına bakarak. Burnunu yere indirmekte haklısın, çünkü bu uyarın salakça. Devam ediyorum. Evet anne, açıklama bekliyoruz. Maro kızlarını ve Jake'i açıkladı. Bir yandan gözünün ucuyla köşedeki saatin sarkacını izliyordu. Acaba bu gecede Thomas onları atlatacak mıydı? Belki de hastanede acil bir işi çıkmıştır diye düşünüyordu. Ama neden bir şey söylemedin? Neden bunca yıl sustun? Babanız yasaklamıştı. Babamız tutucudur. Salak, kaba ve sofudur, dedi Nayiri. Yeter Nayiri. Baban hakkında düzgün konuş. Üstelik kendini savunmak için burada da değil. Maro bunu biraz da acıyarak söylemişti. Bu kaybın sorumlusu o. Genç balyanların hiçbiri ekleyecek söz bulamıyordu. Düşünceliydiler. Bir an yalnız saatin tiktaklarını dinlemekle yetindiler. Bizi nasıl buldun, diye sordu Jack. Amacı biraz da odadakileri moral bozucu düşüncelerden sıyırmaktı. Birkaç gün önce Waldorf'taki büyük şölene gelenlerle konuşmaya çalıştım. Yanılmıyorsam bir Ermeni yazar ya da Ermeni tarih yazarı onundaydı bu gece. Ne rastlantı, diye mırıldandı Aznib. Babamızın gecesiydi. Koruma görevlileri engellediler, yaklaşamadım. Hole geri göndermeye çalışılırken beni izleyen bir çift göz fark ettim. Nayiri mutlulukla gülmeye başladı. Bunun sen olduğunu söyleme Nayiri, dedi Maro. Bana hiçbir şey söylemedin. Evet, bendim. Daha sana söylemediğim bir sürü şey var. Nur onlara Nayiri ile gazetede karşılaşmalarını anlattı. Bir de Waldorf'un girişinde habersiz çekilen fotoğrafın öyküsünü. Nasıl oldu da daha önce annenle bağlantı kurmayı denemedin, diye Araksi sordu. Amerika'da bir annem olduğunu bilmiyordum. Bir süre önce babam öldü ve bir... Nurhan, diye bağırdı Maro. Devamını açıklamak için Thomas'ı bekleyelim. Uzun zaman bekleyeceğiz demektir, dedi Nayiri. Bir yarım saat daha bekleyelim hiç olmazsa. Sonra Nurhan burada olma nedenini anlatabilir. 15. ayrımın sonu, sayfa 226.